Ayrım 22, sayfa 220. Torpidonun çarpmasıyla buzulda oluşan gümbürtüden birkaç dakika sonra diğerlerinin hala içinde beklediği kar arabalarından çıkan Harry ve Petey ihtiyatla mağaraya döndüler. Sadece girişin ağzına kadar girerek arkaları şiddetli rüzgara dönük vaziyette ayakta durdular. Pogodin'de görevli yüzbaşı Timoshenko ile konuşup bundan sonra ne olacağını öğrenebilmek için Harry'nin taşıdığı telsizi mağaranın en kuytu ve sessiz yerine götürmek zorundaydılar. Dışarıda rüzgar kulakları sağır edercesine uluyan bin sesli bir canavar gibiydi ve kızakların kabinlerinde bile gürleyen, acı acı öten, ıslık çalan fırtına değil telsizde söylenenleri anlamak insanın kendi sesini bile duymasına izin vermiyordu. Petey el lambasının ışığında tavandaki yığın halinde duran buz tabakalarını endişeyle kontrol etti. Harry ağzı diğer adamın kulağından sadece 3-5 santim uzaklıkta olduğu halde iyi görünüyor diye bağırdı. Petey ne söylediğinden pek emin olmaksızın ona baktı. Harry yüksek sesle tamam derken bir taraftan da parmağıyla tamam işareti yaptı. Petey başını sallayarak ona katıldığını belirtti. Buna rağmen Rus denizaltısının başka bir torpido atıp atmayacağını bilmediklerinden yine de tereddüt ettiler. Eğer telsizle mağaraya girer ve Ruslar buza tekrar ateş ederse bu sefer çarpmanın tavanı yerle bir etmesi söz konusu olabilirdi. Buz altında ezilirler ya da canlı canlı gömülürlerdi. Arkalarından gelen acımasız rüzgar öylesine kuvvetli, öylesine soğuktu ki Harry biri tarafından kalın kıyafetinin altına sırtından aşağı buz parçaları atılmış gibi hissetti. Orada öyle kararsız ve hareketsiz daha fazla durmamaları gerektiğini bildiğinden en azından içeri adımını attı. Petey elinde lamba ile onu takip etti ve birlikte acele acele mağaranın arka kısmına gittiler. Mağaranın içinde dibe doğru ilerledikçe fırtınanın gürültüsü önemli oranda azaldığı halde arka duvarın olduğu yerde bile öyle çok ses vardı ki alıcının düğmesini en son ayarına kadar açmaları gerekecekti. Kar arabalarının birindeki aküden çıkan turuncu renkli güç kablosu peşlerinden sürükleniyordu. Harry fişi taktı. Güç kaynağını mümkün olduğunca kızaklardan alıp daha sonra ihtiyaçları olabileceğini düşünerek telsizin kendi aküsünü kullanmamayı tercih ediyordu. Cihazla uğraşırken Petey rüzgarın yönünü fark ettin mi dedi. Birbirlerini duyabilmek için hala yüksek sesle konuşmak zorundaydılar ama bağırmaları gerekmiyordu. 15 dakika önce pusulanın diğer çeyreğinden esiyordu dedi Harry. Buzul tekrar yön değiştirdi. Bundan ne sonuç çıkarıyorsun? Biliyorsam ne olayım? Sen patlayıcı uzmanısın. Torpidonun koca buzdağını önceki rotasından geçici olarak çıkaracak kadar kuvvetli olması mümkün mü? Petey kendinden emin bir şekilde başını sallayarak imkansız dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Harry aniden müthiş bir çaresizlik hissiyle kendini çok halsiz ve sıkıntılı hissetti. Sanki bizzat tabiat ana onları yok etmeye karar vermiş gibiydi. Kurtuluş yolundaki engeller her geçen dakika giderek artıyordu ve eğer çoktan öyle değilse bile çok yakında aşılamaz noktaya ulaşacaktı. Yüzünü kaplayan vazelin ve genellikle çok etkili olan örgü maskesine, özel dokulu ve ısı yalıtımlı kat kat giysisine, belli aralıklarla nispeten sıcak olan kar arabasının ısıtılmış kabininde kalmış olmasına rağmen hiç dinmeyen, acımasız, termometre çatlatan soğuğa yenik düşmek üzereydi. Eldivenleri olduğu halde sanki yarım saattir buzdolabında yiyecekleri yerleştiriyormuş gibi elleri buz kesmişti. Ve cesaretini kıran bir uyuşukluk yavaş yavaş ayaklarını sarmaktaydı. Kendilerine 10 derece sıcaklıktaki kabinlerde zaman zaman kalma imkanı veren kızaklardaki yakıt tankları boşalacak olursa yüzleri donabilir ve azıcık bile olsa hala muhafaza ettikleri enerjileri derhal tükenir, ayakta kalabilmelerine veya uyanık kalabilmelerine dahi yetmeyecek kadar güçsüzleşerek Ruslarla buluşmak üzere alacakları mesafenin yarısını bile aşamazlardı. Güçsüzlük ve karamsarlık ne kadar ağırlığını hissettirse bile Harry bunun altında ezilmeyecekti. Çünkü Rita'yı düşünmek zorundaydı. Karısı onun sorumluluğundaydı. Çünkü Rita kendisini buz üzerinde Harry kadar emniyette hissetmiyordu. En iyi şartlar altında bile buzdan korkuyordu. Onları ne beklerse beklesin, kendisine ihtiyacı olduğunda Rita son nefesini verinceye kadar onun yanında bulunmaya kararlıydı. Ve onun sayesinde uğrunda yaşamaya değer bir sebebi vardı. Fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun onu ayakta tutabilecek bir ödül, yani birlikte geçirilecek daha nice yıllar, nice kahkaha ve sevgi. Bunun tek açıklaması dedi Harry, telsizi çalıştırıp sesini sonuna kadar açarken, iceberg'in çok daha kuvvetli yeni bir akıntıya kapılarak önceki rotasından çıkıp güneye doğru sürükleniyor olması. Bu değişim Rusların buraya tırmanıp bizi almaya gelmelerini daha mı kolaylaştıracak, daha mı zorlaştıracak? Zorlaştıracağını düşünüyorum. Eğer buz güneye doğru gidiyorsa ve eğer rüzgar daha çok kuzeyden esiyorsa, o zaman rüzgardan korumalı tek alan buzulun burnu olacaktır. Hızla üzerlerine doğru gelen buzula adam çıkaramazlar. Ve şu anda saat neredeyse 10. Aynen öyle, dedi Harry. Eğer bizi tam zamanında buradan indiremezlerse, eğer gece yarısını burada geçirmek zorunda kalırsak, buradan canlı çıkabilir miyiz? Bana sakın martaval okuma. Gerçek fikrin ne? Bunu sana ben sormalıyım. O bombaları tasarlayan sensin. Onların ne hasar yapacağını sen daha iyi bilirsin. Pete endişeli görünüyordu. Düşüncem, sarsıntı dalgalarının üzerinde bulunduğumuz iceberg'in büyük bir bölümünü tuzla buz edeceğidir. Dağın yaklaşık 150 metrelik bir kısmının tek parça halinde kalması şansı var. Ama burundan itibaren ilk bombaya kadar olan 400 metrelik bölümün tamamı için bu mümkün değil. Ve eğer yalnızca 180 metreye yakın bir yer kalırsa ne olur biliyor musun? Harry bunu çok iyi biliyordu. Buzdağı 150 metre uzunluğunda ve tepesinden dibine 200 metre derinliğinde olur. Ve bu konumda yüzemez. Bir dakika bile ağırlık merkezi yanlış noktada olur ve devrilir. Onlar birbirlerinin yüzüne baka kaldıkları sırada açık cihazdan gelen radyo dalgalarının cızırtı ve hışırtısı mağara girişinin ardındaki rüzgarla yarışıyordu. En sonunda Pete konuştu. Eğer bombaların 10 tanesini sökebilmiş olsaydık, ama sökemedik. Harry mikrofonu eline aldı. Bakalım Ruslarda iyi haberler var mı? Gumwald, Pete Johnson ve Claude Hobert'e ait dolaplarda onların suçlu olduğunu gösterecek hiçbir şey bulamadı. 5 şüpheli. Suç teşkil edecek tek bir bulgu, hiçbir ipucu olmaksızın. Üzerine oturduğu tahta sandıktan kalktı ve odanın en dibine doğru gitti. Zorla açılmış kilitlerden bu uzaklıkta mesafe daha az suçluluk duymasına yaramadığı halde piposunu doldurup yakabileceğini hissetti. Sakinleşmek ve düşünebilmek için piposuna ihtiyacı vardı. Bir anda havayı kiraz aromalı tütünün keskin kokusu sardı. Gözlerini kapatıp duvara yaslandı. Kilitli dolaplardan çıkarmış olduğu muhtelif eşyayı düşünmeye başladı. Bir bakışta kişisel eşyaların arasında alışılmışın dışında olan bir şey görmemişti. Fakat çok muhtemeldi ki eğer varsa ipuçları kolayca fark edilemezdi. Bu yüzden dolapta bulduğu her şeyi dikkatle tek tek yeniden tarayarak gözlerinin önünde canlandırdı. Ve gerçekten elinde olduğu sırada görmemiş olabileceği herhangi bir çarpıklığı hafızasında irdeledi. Roger Breskin, Franz Fischer, George Lynn, Claude Joubert, Peter Johnson, hiçbir şey. Eğer bu adamlardan birinin akli dengesi bozuksa, öldürmeye eğilimliyse bu takdirde çok zeki olmalıydı. Çılgınlığını öylesine iyi saklamıştı ki en kişisel ve özel eşyalarında bile hiçbir iz görünmüyordu. Hayal kırıklığına uğrayan Gumwald piposunu kumla doldurulmuş çöp kabına boşalttı. Pipoyu yeleğinin cebine koydu ve dolaplara geri döndü. Döşemenin üstü 5 faninin kıymetli döküntüleriyle doluydu. Hepsini bir bir toplayıp bulduğu yerlere geri koyarken, şartlar böyle gerektirdiği için yaptığı halde mahremiyetlerini tecavüz etmekten duyduğu suçluluk hissi yerini kendinden utanmaya bıraktı. Sonra o zarfı gördü. 25'e 30 santim boyutlarında, 2,5 santim kadar kalınlıkta, dolabın en dibinde, arka yüzüne dayanmış olarak. Dolabın en aşağısında, ayak hizasında, en alt rafın dibindeki 30 santim yüksekliği olan yerde bulunduğu için daha çok da dayanmış olduğu metalle aynı renk olduğundan o acelede gözünden kaçmıştı. Hatta şimdi fark etmiş olduğuna bile şaşırdı. Zarf gözüne iliştiği anda aramakta olduğu vurucu delilin onun içinde bulunduğuna dair kuvvetli bir duyguya kapıldı. Zarf dolabın arka duvarına iyice sıkıştırılmıştı. Çekip kopardığında altı yerinden kablo yalıtım bandıyla sıkıca tutturulmuş olduğunu fark etti. Zarf büyük bir dikkatle yerleştirilmiş, belli ki dolap karıştırılsa bile sırrın gizli kalması amaçlanmıştı. Gumwald ağzı yalnızca bükülerek bir delikten geçen metal dille kapatılmış olan zarfı açtı. İçinde sadece spiralli bir defter vardı. Sayfalarının arasına gazete ve magazin küpürleri serpiştirilmişti. Gumwald istemeyerek de olsa hiç tereddüt etmeden defteri açtı ve sayfalara göz gezdirmeye başladı. İçinde bulunanlar başına bir balyoz gibi indi. Onu hayatı boyunca düşünemeyeceği derecede şaşırttı. İğrenç şeyler, sayfalar dolusu. Bu koleksiyonu yapan adamın sapık bir manyak değilse bile en azından ciddi bir şekilde hasta ruhlu ve tehlikeli bir kişi olduğunu bir bakışta anladı. Defteri kapadı. Odanın arka kısmındaki ışığı söndürmek için lambanın zincirine asıldı ve paltosuyla dış çizmelerini aceleyle girdi. Uçan buz inecikleriyle dolu acımasız rüzgardan yüzünü koruyacak şekilde başı öne eğilmiş, biriken kar kümeciklerini tekmeleyerek ve heyecandan çılgın bir halde Harry'e ne bulduğunu söylemek için haberleşme kulübesine doğru koştu. Buz tepemizde. 30 metre. Goro kumando tablosundan ayrıldı ve mesafe ölçen iskandil cihazını okuyan teknisyenin arkasında durdu. Buz tepemizde. 120 feet. Nasıl geri çekiliyor olabilir? Daima güvendiği teknolojinin ta kendisi tarafından sunulan delile inanmak istemeyerek hayretle kaşlarını kaldırdı. Şimdiye kadar iceberg'in dar yüzü bize doğru dönmüştür. Dolayısıyla uzunluğunun yarısını bile aşmış olamayız. Hala tepemizde asılı duran kocaman ve upuzun bir dağ var. Teknisyenin yüzünde de hayret ifadesi vardı. Ben de anlamıyorum efendim. Şu anda 140 fitte ve hala yükselmeye devam ediyor. Iceberg'in tabanıyla aramızda 140 fitlik engelsiz bir su tabakası var, öyle mi? Evet efendim. İskandil cihazı denizaltının dip kısmından okyanus tabanına olan uzaklığı bulmak için yıllardır kullanılan ses yansıtıcısının geliştirilmiş şekliydi. Yukarıya doğru kontrollü bir açıda yüksek frekanslı ses dalgaları gönderir ve gerçekten yukarıda bulunan şey buz ise buzun alt kısmından dönen yankıyı karşılar. Böylece geminin tepesinden denizin üstündeki buzdan tavana kadar olan uzaklığı hesaplardı. Bu verilen görevi yapmak üzere nadir de olsa böyle bir durumla karşılaşıldığında buzul tabakasının altından geçmesi veya herhangi bir düşman gemisinden kurtulması gerekebilecek her gemide bulunan standart bir cihazdı. 160 fit efendim. İskandil aletinin iğnesi kesintisiz kağıt rulosunun üzerinde hızlı hızlı bir ileri bir geri gidip geliyordu. Çizmekte olduğu siyah bant sürekli olarak genişlemekteydi. Buz tepemizde 180 fit. Üstlerindeki buzul giderek çekiliyordu. Bu çok anlamsızdı. Kumanda masasının üzerindeki hoparlör hışırdayıp tıkırdadı. Çıkan ses doğal olarak karşılıklı iç haberleşme cihazlarından gelen tüm sesler gibi boğuk ve metalikti. Torpido subayının verdiği rapor, Gorov'un değil 700 fitte, hiçbir derinlikte asla duymak istemediği bir haberdi. Kaptan, geminin ön bölmesinde üst kısımda terleme var. Kontrol merkezindeki herkes gerginleşti. En büyük tehlike geminin buzdağının altından inen uzun bir sarkıta çarpmasıyla gelecekmiş gibi göründüğünden tüm dikkatleri buz uzaklığına ve sonar cihazının verilerine çevrilmişti. Torpido subayının uyarısı onlara ani dalış yapmaya başlamadan önce bilinmeyen büyüklükteki sürüklenen bir buzla çarpışmış olduklarını ve 700 fitten fazla derinlikte bulunduklarından gemi yüzeyinin her santimetre karesinde korkunç bir basınç olduğunu hatırlattı. Onların asıl yaşam yeri olan gökyüzü, güneş ve açık havadan oluşan dünya ile aralarında milyonlarca ton deniz suyu vardı. Tepedeki mikrofonlardan birini aşağı çeken Gorov, gemi komutanından torpido dairesine, geminin o bölmesinde kuru yalıtım var. Biraz önce odak noktası olan dalış cihazının yerini şimdi hoparlör almıştı. Evet efendim, fakat yine de aynı terleme var. Arkasındaki yalıtım maddesi artık ıslanmış olmalı. Belli ki yüzen buz parçasıyla olan çarpışma anında büyük bir hasar meydana gelmişti. Çok su var mı? Sadece terleme efendim. Sadece ince bir tabaka. Islaklık nerede? 4. ve 5. torpido kovanlarının arasındaki birleşme yerinde dedi torpido subayı. Hiç çökme var mı? Hayır efendim. Yakından gözleyin. Gözümü ayırmıyorum efendim. Gorov'un bıraktığı mikrofon yaylanarak tekrar eski yerine geri döndü. Zhukov kumanda masasındaydı. Rotamızı değiştirebiliriz efendim. Hayır. Gorov birinci subayının ne düşündüğünü biliyordu. Iceberg'in altından uzunlamasına geçiyorlardı. Önlerinde yarısı kadar, en azından yarım mil kadar mesafe vardı hala. Buna karşın buzulun eni boyundan bir hayli kısa olduğundan hem iskele hem de sancak tarafında 2 ya da 300 mil sonra engelsiz açık suya çıkabilirlerdi. Rota değiştirmek makul görünüyordu. Ama bu boşuna enerji harcamak olacaktı. Gorov, gemiyi iskele veya sancak tarafına döndürürken geçecek zaman içinde biz zaten iceberg'in burnunu aşmış ve açık suya çıkmış oluruz nasılsa. Sıkı dur yüzbaşı dedi. Emredersiniz efendim. Dümeni ortala ve akıntı bizim yönümüzü etkilemediği sürece öyle tut. İskandil'in önünde duran görevli, buz tepemizde 250 fit diye duyurdu. Yine çekilmekte olan buzul muamması. Onlar alçalmıyorlardı ve Gorov çok iyi biliyordu ki tepelerindeki buz sihirli bir şekilde hafifleyerek su seviyesinin üzerinde yükselmiyordu. Öyleyse aralarındaki mesafe neden sürekli olarak açılıyordu? Gemiyi biraz yukarı alalım mı? Diye fikir verdi Zuko. Buza biraz daha yaklaşacak şekilde. 600 fite kadar olsa bile yükselirsek torpido odasının olduğu bölmedeki terleme durabilir. Basınç bir hayli azalacaktır. 700 fitte sabit kalın dedi Gorov kısaca. Kaptan terleyen bölmeden ziyade terlemekte olan mürettebatıyla ilgileniyordu. Hepsi de iyi adamlardı ve onlarla gurur duymak için kendi komutası altında hizmet verdikleri süre boyunca yeterli sebebi olmuştu. Bundan önce de birçok defa zor durumda kalmışlardı ve hepsi hiç istisnasız görev bilinci içinde ve soğukkanlılıkla hareket etmişlerdi. Buna karşın daha önce yüz yüze geldikleri tüm olaylarda yetenekleri ve sinirlerine hakim olmanın dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymamışlardı. Bu sefer şansa çok fazla ihtiyaç vardı. Gemi gövdesinin şu anda maruz kaldıkları dev basıncın altında parçalanması halinde hiçbir yetenek ve soğukkanlılık onları kurtarmaya yetmezdi. Bu kez yalnızca kendi yetenekleri yetmediğinden gerek gemiyi tasarlayan o tanımadıkları mühendislere, gerekse onu imal eden tersane işçilerine güvenmek durumundaydılar. Belki de bu güveni beklemek çok fazla bir şey istemek olmazdı. Tabii ülkelerinin bozulan ekonomisi nedeniyle gemilerinin gereken sıklıkta kızağa çekilip bakımının yapılamadığını çok iyi bilmeselerdi. Yükselemeyiz diye ısrar etti Gorov. Tepemizde hala o kocaman buz var. Burada neler olduğunu, buzun nasıl böyle yükseldiğini bilmiyorum. Fakat ben durumu anlayana kadar tedbirli olacağız. Buz tepemizde 280 fit. Gorov tekrar iskandilin çizdiği grafiğe baktı. 300 fit efendim. Aniden cihazın ibresi hızlı hareketini durdurdu. Silindirin ortasına doğru düz, ince, siyah bir çizgi. Teknisyen önümüz açık su diye belirgin bir hayretle bağırdı. Tepemizde buz yok. Buzulun altından çıktık mı diye sordu Zulkov. Gorov imkansız dedi. Bu en azından 1200 metre uzunluğunda devasa bir dağ. Ancak yarısı kadar buz üzerimizden geçti. Buz tekrar tepemizde diye bağırdı İskandil görevlisi. 300 fit. Buz 300 fitte ve şimdi alçalıyor. Gorov ibreyi yakından takip ediyordu. Pogodin'in gövdesiyle buzulun tabanı arasındaki açıklık sürekli olarak ve hızla daralıyordu. 260 fit, 180, 140, 160 aralığındaki açıklık birkaç saniye için 50 fitte kaldı. Fakat sonra çılgınca değişiklik göstermeye başladı. Tekrar 50 fitte, 150 fit, tekrar 50 fit, 100 fit, 50 fit, 200 fit, yukarı aşağı, yukarı aşağı, önceden ne olacağı son derecede belirsiz yükselme ve alçalmalarla. Sonra bir kez daha 50 fite ulaştı ve en sonunda ibrenin düzensiz hareketleri nispeten azalmaya başladı. Sabitlendi diye rapor verdi yüzey ölçer görevlisi. 50-55 fit. Ufak değişmeler. Sabitlendi. Hala sabit. Sabit. İskandil arızalanmış olabilir mi diye sordu Gorov. Teknisyen kafasını salladı. Hayır efendim. Zannetmiyorum efendim. Şu anda normal görünüyor. O halde ben şimdi olanları doğru anladım mı? Biz iceberg'in tam ortasındaki bir deliğin altından mı geçtik? Teknisyen tepelerindeki buzun 50 fit sınırından daha aşağı inmesi halinde uyarmaya hazır bir şekilde grafik rulosunu yakından gözlüyordum. Evet sanıyorum. Tüm işaretler bir delik olduğunu gösteriyor. Yaklaşık tam ortada. Tünel şeklinde bir delik. Evet efendim. Önce ters bir çanak gibi göründü. Fakat sonra biz tam altındayken kavisin üstten 3'te 2'sinin açısı keskin bir şekilde daraldı. Giderek artan bir heyecanla Gorov ve doğru yukarıya iceberg'in tepesine kadar gitti. Öyle mi dedi? Bunu bilmiyorum efendim ama en azından su seviyesine kadar çıktı. Şüphesiz İskandil su seviyesinden yukarıda olan mesafeyi okuyamıyordu. Bir delik dedi Gorov düşünceli düşünceli. Burada nasıl oluştu bu tanrı aşkına? Kimsenin verecek cevabı yoktu. Gorov omuz silkti. Edgeway grubundan biri bilebilir. Onlar buzulda inceleme yapıyorlardı. Önemli olan deliğin orada bulunması. Nasıl oluşmuş olursa olsun. Bu delik neden bu kadar önemli diye sordu Zulkov. Gorov'un aklında bir düşünce yeşeriyordu. Edgeway bilim adamlarını kurtarmak için haddinden fazla cesaret isteyen bir planın tohumu. Eğer delik... Önümüz açık su diye bildirdi teknisyen. Tepemizde buz yok. Emil Zulkov kumanda tablasının üzerindeki birkaç tuşa bastı. Sağ tarafındaki bilgisayar ekranına baktı. Evet güney yönündeki akıntıyı ve bizim hızımızı hesaba kattığımızda şu anda buzulun altından tamamen çıkmış olmalıyız. Bu sefer dağı gerçekten geçtik. Önümüz açık su diye tekrar etti teknisyen. Gorov saatine baktı. 10.02. 60 patlayıcının buzdağını paramparça etmesine 2 saatten az bir zaman kalmıştı. Pogodin mürettebatının başarılı olabilecek alışılagelmiş bir kurtarma girişimini bu kadar zamanda gerçekleştirmesi olacak iş değildi. Kaptanın kafasında oluşan sıra dışı tasarı bazılarına delilik sınırındaymış gibi gelebilirdi. Fakat geri kalan çok sınırlı zaman içinde işleyebilecek bir plan olma avantajı vardı.